Ayrım 30.
Bu soylular oligarşisi en iyi yönetim düzenini gerçekleştirmeye elverişlidir. Bununla birlikte o, yasaların iyi düzenlenmiş olması ve yönetici kişinin ya da kralın bilge kişiler arasından seçilmiş olması koşuluyla tekçi yönetimi de onaylar. Ne var ki bu bilge kral ne ölçüde yeterli ya da yetenekli görünürse görünsün, 50 yaşından önce yönetimi ele almamalıdır. Platon'un devlet anlayışında demokrasinin dışında çözümler aranır ve neredeyse demokrat olmayan her yönetim düzeni geçerli sayılır. Platon'un devleti o zamanın koşulları gereği doğal olarak kölelik üzerine kurulmuş bir devlet olacaktır ve basit bir üretim aracı olarak değerlendirilen bu insanların emeğiyle ayakta duracaktır. Ne olursa olsun bu devlet kolay kolay gerçekleştirilme olasılığı bulunmayan düssel bir devlettir. Platon ve Ardalıları. Sonuç olarak Platon'un felsefesi gerçekliğe yönelik kurgusal açıklamalarıyla ilk büyük metafizik dizgedir ve bu bilgide özneye belirleyici ağırlık yükleyen ülkücü bakış açısının ilk büyük örneğidir. Mitolojik ögelerle dolu olan bu düşünce gerçek gerçekliği ve gerçekliğin gerçek bilgisini aşkın dünyada arar, böylece tek tanrıcılığı da hep tanrıcılığı da düşündüren bir anlayış içinde en alt bilgiden en üst bilgiye doğru içten ya da gönülden bir yol açar. En yetkin bilgiye ulaşma yolunda hem çok atılgan hem az çok umutlu görünen Platonculuk usul sınırlarını hiç tartışmaz, insanın neyi bilip neyi bilemeyeceği konusunda herhangi bir kaygı ortaya koymaz. Öte yandan duyulur dünyayı bir gölgeler dünyası saydığından, onu ancak bilgiye ulaşmada bir çıkış yolu olarak gördüğünden dünya araştırmasını tümüyle dışlamıştır. Ancak bu felsefe insanın tüm sorunlarına korkusuzca yönelen gerçek bir felsefedir. İnsanın sorunlarını en evrensel düzeyde ele alır ve onların çözümlerini tam bir felsefi titizlikle araştırır. Bu güçlü araştırmacı yanıyla Platonculuk yüzyılları derinden etkilemiş, birkaç yüzyıl içinde yeni Platonculuktan geçerek Hristiyan felsefelerine katılmış, oradan da çağdaş bakış açılarına bağlanmıştır. Platon'un ardılları onun görüşlerini geliştirebildiler mi? Onun araştırmacı tutumunu sürdürebildiler mi? Tarih çizgisinde bir an ileriye sıçrayıp ardıllarının Platon'u nasıl değerlendirdiğini, ondan kalanları nereye kadar geliştirebildiğini görelim. Platon'un okulu Akademia, kurucusunun ölümünden sonra 315'e kadar Speusippos'un yönetiminde kaldı. Speusippos, Platon'un yeğeniydi, kız kardeşi Potone ile Eurymedon'un oğluydu. Diyojenes, Laertios'a göre 8 yıl Akademia'nın başında kaldı. Bir öfke bunalımında köpeğini bir kuyuya attığı söylenir. Öğrencileri arasında Platon'un izleyicisi olan birkaç kadın da vardır. İyice hasta düşüp inmeli bir durumda iş yapamaz olunca Xenokrates'i çağırmış ve okulun yönetimini ona vermiş. Onun felsefe alanında neler yapmış olduğunu iyi bilmiyoruz. Aristoteles'in bazı anıştırmaları dışında onunla ilgili bilgimiz hemen hemen hiç yoktur. Akademia'nın yönetimini 315'te Xenokrates 400-314 aldı. Kalkedonlu Kadıköy Xenokrates ahlak sorunlarıyla ilgilendi, Platon'un idealarıyla Pitagoras'ın sayılarını bağdaştırmaya çalıştı. Stoa okulunun kurucusu Kitionlu Zenon'un öğretmeni oldu. Bir ölüm incelemesi yazdığı sanılır. Xenokrates'in çok genç yaşlarında Platon'un öğrencisi olduğu, onunla Sicilya'ya gittiği söylenir. Diyojenes, Laertios'a göre Xenokrates kafası yavaş çalışan biriymiş. Platon da bundan yakınırmış. Onu Aristoteles'le karşılaştırıp şöyle dermiş. Birini dizginlemem, öbürünü mahmuzlamam gerekiyor. Xenokrates ağırbaşlı bir insanmış, tüm yaşamını Akademia'da geçirmiş, orayı 25 yıl yönetmiş. Akademia'nın Polemon, Krates, Krantor gibi filozofları da vardır. Pitaneli, Çandarlı, Arkesilaos 316-241 Orta Akademia'yı kurdu ya da okulun ikinci dönemini başlattı. Arkesilaos 268'den ölümüne kadar Akademia'yı yönetti. Aristoteles'in ardılı Theophrastos'tan dersler alan Arkesilaos daha sonra kuşkucu Piro'nun etkisinde görüşlerini geliştirmişti. Dogmacı düşünceye karşı çıkan ve özellikle Zenon'un stoacı görüşlerini eleştiren filozof diyalektiği iki yönde geçerli bir yöntem olarak tanıtladı. Bir savı onun karşı savından, bir görüşü bir doğrudan ayırmak Arkesilaos'a göre olanaksızdı ve buna göre doğrunun hiçbir ölçütü yoktu. Bilge kişi bu durumda yargılarını askıya almak ya da yargıdan kaçınmak epoke zorundaydı. Diyojenes Laertios onun Homeros'a hayran olduğunu, yatmadan ve sabah kalkar kalkmaz ondan bir şeyler okuduğunu yazıyor. Krates ölünce okulun yönetimi ona geçmiş. Arkesilaos kimilerine göre hiç yazmamış, kimilerine göre yazdıklarını yakmış. Çok kısa cümlelerle konuşurmuş. Yeni Akademiya'nın kurucusu Karneades 215-126 okulu 160'tan 120'ye kadar yönetti. Özellikle Stoacıların felsefesiyle ilgilenen ve Krisipos'la tartışmaya giren Karneades, Krisipos olmasaydı ben bir hiç olacaktım dermiş. Metafiziğe yatkın olmadığı için ahlak alanıyla sınırlanmış. Saçına başına bakmaz, tırnaklarını kesmezmiş. Diyojenes Laertios şöyle diyor. Öylesine ünlü bir filozof oldu ki insanlar işlerini güçlerini bırakıp okuluna onu dinlemeye giderlerdi. Filozofa göre doğruyu yanlıştan ayırmak olası değil. Bunun için elimizde hiçbir ölçü yok. Akademiyada Arkesilaos'la başlayan kuşkuculuk Karneades'le daha da gelişmiştir. Bu kuşkuculuğun kaynağı Piron kuşkuculuğuna dayanır. Piron kuşkuculuğunu daha sonra ele alacağız. Aristoteles felsefesi. Stageiralı bir filozof. Platon'un felsefeye getirdiği geniş çerçeveli bakış, hatta bir bakıma dizgeci bakış, öğrencisi Aristoteles'le gelişti. Aristoteles'le felsefe tarihi ikinci büyük filozofuna, gerçek anlamda ilk gerçekçi filozofuna kavuşmuş oldu. Aristoteles felsefesi de Platon felsefesi gibi son derece zengin, çeşitliliklerle dolu bir görünüm ortaya koydu. Bu felsefe toplumsal yaşamın karmaşıklaştığı, buna göre tüm insan sorunlarının çetrefilleştiği bir dönemde pek çok soru sordu, bu sorulara pek çok yanıt aradı. Onu felsefe tarihinin en önemli yapı taşı, en büyük aşama noktası olarak belirlemek yanlış olmaz. Emil Butro bize şunları söyler. Bazı insanlarda bir halkın dehası cisimleşir ve engin ve güçlü zihinler bütün bir gücüllükler dünyasının son noktasına ve son aşamasına ulaştığı edim ve yetkinlik gibidir görüşü doğruysa, Aristoteles herkesten çok böyle biridir. Onda Yunanistan'ın felsefi dehası evrensel ve yetkin anlatımını bulmuştur. Felsefesiyle yalnız çağını değil, yüzyıllarca bütün insan düşüncesini etkilemiş olan bu gerçek deha, Yunan kültürünün biraz içinde, biraz kıyısında dünyaya gelmiştir. Stageiralıdır. Ege Denizi kıyılarında, Kalkidike'nin batısında bulunan bu kentin yeri gereği pek çok kaynak Aristoteles'in Makedonyalı sayarken, ünlü Yunan kültürü araştırmacısı Leon Robin, buranın İonya kolonisi olduğunu anımsatarak bu görüşe karşı çıkar. Aristoteles ister Makedonyalı, ister Yunanistanlı olsun, her şeyden önce Yunan kültürünün egemen olduğu topraklarda yetişmiştir. O zamanlar Yunanistan'ın kuzeyinde Yunan etkisinde kalmış üç ülke vardı. Epiros, Trakya, Makedonya. Bu ülkelerin en güçlüsü Makedonya'dır. Balkan Yarımadası'nın ortasında yer alan bu ülkenin insanları belki de Yunanlılarla akrabaydılar. Ancak iki toplumun yaşam biçimleri birbirine hiç benzemiyordu. Makedonya kral yetkisinin soylulukla pek güzel uyuştuğu bir ülkeydi. Kral din kurumlarının, askeri kurumların, yargı kurumlarının başıydı. Krallık babadan oğula geçiyordu. Hetairos, arkadaş denilen soylular kralın başkanlığında zaman zaman toplanırlar, gerektiğinde onun yanında savaşa giderlerdi. Bu dayanışık topluluk yönetimde tam anlamında söz sahibiydi. Toprak sahibi köylülerden oluşan ordunun kralı istememek ya da yargılamak gibi yetkileri vardı. Makedonya toplumsal ve askeri açıdan olduğu kadar iktisadi açıdan da güçlüydü. Onun bu güçlülüğü her şeyden önce doğal zenginliklerden geliyordu. Madenler, ormanlar, meralar, korunmalı limanlar Makedonya'nın yavaş ama güçlü gelişiminin temeli oldu. Yaşamıyla ilgili bilgiler. Aristoteles'in yaşamıyla ilgili bilgilerimiz azdır. Aristoteles'in babası Nikomakhos Makedonya sarayında hizmet gördü. Amintas I'in, Filipos I'in babası hekimbaşı oldu. Babasını erkenden yitiren Aristoteles 365'te Atina'ya gitti, Akademiya'ya girdi, Platon'un en ünlü çömezi oldu, onun ölümüne kadar 347 Akademiya'da kaldı. Sonra Atarna kralı Hermias'ın yanına gitti, orada Troas bölgesinde Assos'ta bir okul kurdu. Hermias Perslerin eline düşüp öldürülünce 340, Aristoteles Delfoi'de bir Hermias yontusu diktirdi. Hermias'ın yeğeni ya da kız kardeşi Pias'la evlendi. Makedonya kralı Filipos II, 343'te Aristoteles'i Makedonya'ya çağırdı. Onu oğlu Aleksandros'un eğitimiyle görevlendirdi. Aristoteles siyasetle ilgili görüşlerini Aleksandros'a benimsetemedi. Öğrencisi tahta çıkınca 335, görevi biten Aristoteles Atina'ya gitti. Kentin doğusunda Likabattos eteklerinde Likeion bölgesinde bir okul kurdu. Likeion, İlissos kıyılarında bir ovaydı. Adını orada Apollon Likeios tapınağından alıyordu. Likeion'da bir cimnasyon beden eğitimi okulu vardı. Aristoteles derslerini örtülü galeriler altında veriyordu. Platon gibi oturarak değil de gezinerek ders yaptığı için okuluna Peripatos, gezinenler okulu denildi. Aleksandros ölünce 323, Aristoteles Demosthenes'in yönetimindeki ulusçularla Atina'dan çıkarıldı. Filozof bundan sonra Kalkis'te annesinden kalma malikanede bir yıl yaşadı, bir mide hastalığından orada öldü. Kişisel özellikleri. Diyojenes Laertios ünlü yapıtının 5. bölümünde Peripatos okulu filozoflarından 3'ünü Aristoteles, Teoprastos ve Straton'u anlatır. Aristoteles'in dış görünüşünü de şöyle çizer. Biraz kekemeydi, bacakları ipincecikti, küçücük gözleri vardı, güzel giyinmeyi severdi, yüzünü tıraş ederdi. Diyojenes Laertios'a göre Aristoteles öğretmeni Platon'u bırakıp gitmiş, yani onun okulundan ayrılmış. Bunun üzerine Platon anasına çifte atan tay gibi tepti beni Aristoteles demiş. Gene Diyojenes Laertios'a göre Aristoteles Makedonya kralı Filipos II'nin yanına Atina elçisi olarak gitmiş. Akademiyanın yönetimini Platon'un başarılı öğrencilerinden Xenokrates almış. Aristoteles de yerini Xenokrates'in kapmış olduğunu görünce Likeion'u açmış. Diyojenes bize Aristoteles'le ilgili bazı olayları ve sözleri aktarır. Yalan söylemek neye yarar diye sormuşlar bir gün ona. Doğru söylediğimizde bize inanmamalarına yarar demiş o da. Alçak adamın birine acırmış, bu yüzden kınarlarmış onu. Ben o insan için kaygılanıyorum, huyları için değil dermiş. Dostlarından, çömezlerinden kime rastlasa şöyle söylermiş. Gözümüz ışığını çevredeki havadan, ruhumuz ışığını bilimden alır. Atinalılara öfkelenir şöyle dermiş. Atinalılar buğdayı ve yasaları buldular. Ama buğdayı kullandıkları zaman yasaları boşluyorlar. Eğitimle ilgili şu özdeyiş onunmuş. Eğitimin kökleri acı meyveleri tatlıdır. Umut nedir diye soranları şöyle yanıtlarmış. Uyanmış bir insanın düşüdür. Sen yokken sana sövdü demişler birisi için. Ben yokken beni bir güzel dövebilir de demiş. Bilginle cahili birbirinden ayıran nedir diye sormuşlar. Yaşayanlarla ölmüşleri birbirinden ayıran neyse odur demiş. Şöyle söylermiş ara ara. Bilim iyi durumumuzda süstür, kötü durumumuzda sığınaktır. Adamın biri bir büyük kentte doğmuş olmakla övünürmüş. Önemli olan büyük kentte doğmuş olmak değil, büyük kente yaraşır olmaktır demiş Aristoteles de. Sormuşlar, dost nedir? İki ayrı bedende tek ruhtur demiş. İnsanlar iki çeşitmiş onun gözünde. Hiç ölmeyecekmiş gibi yaşayan tutumlular ve az sonra ölecekmiş gibi yaşayan savurganlar. Adamın biri bir gün insan neden güzellerle daha çok ilgilenir diye sormuş ona. Aman bu soruyu körler sorar ancak demiş Aristoteles. Felsefe ne işe yarar demişler bir günde. Başkalarının yasa korkusuyla yaptığı şeyi hiç zorlanmadan ve kendiliğimizden yapmamıza yarar demiş. Gevezenin biri Aristoteles'i iyice tıraş etmiş, sonra da başını ağrıtmadım ya demiş. Yok canım, dinlemedim ki demiş Aristoteles. Dostlarımıza nasıl davranalım demişler. Dostlarımız bize nasıl davransın istiyorsak öyle demiş. Seslenirmiş. Dost yok dostlarım. Yapıtları Organon, Physica, Rhetorique, Poetica, De Anima. Aristoteles'in iki tür yapıtı olduğunu biliyoruz. Birincisi Platon'un diyaloglarını andıran diyaloglardır. Felsefe konularını halka açabilmek için yazmış olduğu bu tür yapıtlarından hiçbiri elimize geçmemiştir. İkinci tür yapıtlarını öğrencileri için yazmıştır. Oldukça yoğun olan bu yapıtlarda üslup kaygısından çok formülleme, belirleme çabası ağır basar. Aristoteles'in Atina'dan ayrılırken öylece bıraktığı bu yapıtlardan bir bölümü yitip gitmiş olmalıdır. Parşömenlere yani işlenmiş hayvan derilerine yazılmış olan bu yapıtları Romalı devlet adamı Sulla 138-78 Roma'ya yollattı. Milattan önce 50'ye doğru Rodoslu Andronikos, gramerci Tiranio'nun yardımıyla bunları bir düzene soktu, birbirleriyle ilgili metinleri belli adlar altında topladı, onlara yorumlar ekledi, böylece birinci basım sağlanmış oldu. Aristoteles'ten bize ulaşan yapıtların başında 14 kitaplık Metafizika gelir. Bu kitapta varlık sorunu ele alınır, şeyleri var eden nedenler tartışılır. Aristoteles bu kitapta Thales'ten Platon'a kadar felsefe serüvenini ele alır, öğretiler üzerinde durur, böylece ilk felsefe tarihçisi sıfatını kazanır. Ancak onun felsefe tarihçiliği öğretileri nesnel bir tutumla ve zamansal konumlarına göre işlemeye dayanmaz. Aristoteles bu çabasıyla önceki felsefelerle hesaplaşmaya girişir, böylece dolaylı olarak felsefe tarihçiliği yapmış olur. Onun bir başka önemli yapıtı Organon, mantık metinlerinden oluşmuştur. Bu mantık metinlerinin organon, alet diye belirlenmesi, mantığı düşüncenin aleti saymakla ilgilidir. Bu yapıt 6 bölümden oluşmuştur. Kategoriyayı, kategoriler üzerine, Peri Hermenias, önermeler üzerine, Analitika 1, tasım üzerine, Analitika 2, tanıtlama, tanım, sınıflama üzerine, Topika, diyalektik tasımlar üzerine, Peri Sofistikon Elekon, sofistlerin yanlış çıkarımları üzerine. 10 kitaplık Etika Nikomakaya, Aristoteles'e mal edilen 3 ahlak kitabından biridir. Etika Eudemeia, Eidomos ahlakı, Etika Megala, büyük ahlak bunlardan ikisidir. Yalnızca birincinin filozofa ait olduğu sanılır. İkincisi Aristoteles'in öğrencisi Eudemos'un derslerde tuttuğu notlardan oluşmuş olabilir. 8 kitaplık Fizika'nın asıl adı Peri Physikes Akroaseos Eperi Physikon Arkon'dur. Fizik olaylarının tanıtılması ve fiziğin ilkeleri üzerine. Birinci bölümde ilkeler, ikincide devinim incelenir. 8 kitaplık Politika, insanı aileden başlayarak inceler, yönetim biçimlerini ele alır. 3 kitaplık Retorike, belagatle ilgilidir. İlk kitapta güzel konuşmanın ilkeleri araştırılır. Aristoteles bu arada 3 tür söylev belirler. Tartışma söylevleri, tören söylevleri, araştırma söylevleri. Sonuncu kitapta güzel konuşmanın kuralları ortaya konulur. Poetika, güzel araştırmasıyla ilgili büyük bir çalışmanın elimize geçebilen küçük bir bölümü olmalıdır. Bu kitapçıkta genel olarak tüm sanatın kuralları üzerinde, özellikle trajedinin kuralları üzerinde durulur, trajikomedi karşıtlığı belirlenir. De Anima'da genel olarak canlar incelenir. Kitapta ruhla ilgili geniş bir araştırma yer alır. Başyapıtı Metafizika. Aristoteles felsefesi çağının koşulları içinde insanın hemen tüm sorunlarına kucak açmış engin bir düşünme alanıdır. Bu alanın kökeninde metafizik yer alır. Andronikos'un düzenlemesinde fizikadan sonra gelen anlamında ta meta da fizika diye adlandırılan bölüm giderek bir araştırma alanını belirleyen bir sözcüğe dönüştü. Ancak çok zaman sanıldığının tersine bu terim Aristoteles'ten gelmediği gibi Orta Çağ'ın büyük bir bölümünde de kullanılmamıştır. 12. yüzyılda ortaya çıkan terim en yaygın kullanımını Aristoteles'i Hristiyan düşüncesine uygulayan Aquinolu Tommaso'da buldu. O zamandan beri metafizik felsefenin araştırma alanlarından biri için bazen de tüm felsefeyi karşılayacak biçimde kullanılır oldu. Aristoteles metafiziğin alanını belirlemek için ilk felsefe deyimini kullanıyordu. Bu deyim yerini metafiziğe bıraktı ve hiç kullanılmaz oldu. Öyleyse terimi metafizikadaki anlamıyla sınırlamak yanlıştır. Metafizik felsefe tarihi boyunca değişik anlamlar aldı. Onun alanı Aristoteles'te varlık olarak varlık araştırmasını kapsar. Metafizik orta çağda dinin, daha doğrusu din bilimin doğrulayıcısı oldu. Malebranche'a göre metafizik özel bilimlere ilkelerini kazandıran genel doğruların alanıydı. Auguste Comte deneyin olumlu alanını aşan şeyleri metafizik olarak belirledi. Kant'a göre metafizik felsefenin bir bölümüdür. Bilginin a priori koşullarını belirlemeyi amaçlar, daha doğrusu bilme yetisinin bize a priori olarak tanıttığı şeyin bütününü karşılar, tümüyle deneyin sağladıkları üzerine yükselen, böyle olmakla tüm arı kavramlar üzerine yükselen, tam anlamında yalıtılmış usun kurgusal bilgisini karşılar. Çağdaş filozofların bazılarına göre metafizik insan yaşamı üzerine temelli ve bütünlüklü araştırma çabalarımıza karşılıktır. Marksçı felsefe metafiziğin alanını doğrulanmaz olan ve zaten herhangi bir varlık alanını karşılamayan boş düşüncelerin alanı sayar. Bilgi anlayışı. Metafiziğin varlığı Aristoteles'te insanın vazgeçilmez bir eğilimiyle açıklanır. Filozof, Metafizika'nın birinci kitabında, birinci bölümde öğrenmenin doğallığına değinir. Bütün insanlar doğal olarak öğrenmek isterler. Bunu gösteren şey duyumların yarattığı hazdır. Çünkü duyumlar, yararlılıkları dışında kendileri olarak hoşumuza giderler. Böylece duyumun sağladığı haz, bilgiye yönelişin temeline koyulur. Buna göre öğrenme, dış dünyayla ilişkimizde kendini gösteren şeydir. Bu şey bir kendiliğindenlik deneyi olduğu kadar bir haz deneyidir. Aristoteles en çok görsel duyumun haz verdiğine inanır. Bu da bilgi edinmede görmenin önemini bildirmektedir. Görme hem eylemsel hem eylem dışı yanımızı karşılar. Gerçekten yalnızca eylemde bulunmak için değil, aynı zamanda kendimize hiçbir eylem önermediğimizde bile görmeyi yeğe tutarız. Bunun nedeni görme duyumunun bütün duyumlarımız arasında bize en çok bilgi sağlayan ve birçok değişikliği bulduran duyum olmasıdır. Aristoteles böylece duyumu felsefenin temeline koyar. Ona göre duyum insanda belleği yaratan güçtür. Duyum bazı hayvanlarda belleği yaratır. Bellekli hayvanlar hem daha kavrayışlıdır hem öğrenmeye daha yatkındır.